gazete yazarının cemaatler sadece parçalıyor başlıklı bir yazı yazdığını, ifadelerini düzeltmezse ismini ve gazeteyi açıklayacağınızı söylemiştiniz. Bizi bu konuda bilgilendirir misiniz? Evet, maalesef sadece böyle gazeteler değil, Müslüman kardeşimiz olarak bildiğimiz bir gazetede de böyle saldırılar var. Tabii ki bunlar gibi değil de, o da bir başka çeşit bir saldırı. Biz o gazeteyi kardeşimiz olarak biliyoruz, Milat Gazetesi. Ama orada yazı yazan birisi, ismini vermeyeceğim, herhalde isminin duyulmasını istediği için biraz fazla saldırıya geçmiş, ağza alınmayacak laflar söylemiş. Maksadı herhalde biraz da tanınmak. Tanıtmayacağım. İsmini söylemeyeceğim. Fakat gazetenin sahipleri, eğer Müslümanlara böyle saldıran birisini bu gazetede devam ettirirlerse yazıklar olsun diyorum ben. Bu vatandaşa birisi işte bize spor salonlarının verilmediğini söylemiş. Bakın o haber de burada. Böyle söylemiş. Ve sen misin bunu söyleyen adamın, yani bu olayı ona söyleyen pişman etmiş. Bir yazı yazmış bakın. Cemaatler sadece parçalıyor. Cemaatler parçalıyormuş. Kendisine birisi, ben tanımam birisi, demiş ki Furkan Vakfı'na spor salonları verilmiyor. Neden verilmiyor? Şimdi bunu size biri söylerse ne dersiniz? Ya verilmeli ya da işte ona benzer bir şey söylersiniz. Yani acaba bir şey mi var falan filan. Bu vatandaş adama 40 tane soru soruyor. Bunu söyleyen, kendisine söyleyen kişiye. Sen kitap okuyor musun? Sen hiç Kur'an okudun mu? Ya ne alakası var? Yani şimdi Kur'an okumakla, kitap okumakla bu meselenin alakası ne? Sen başka cemaate hiç gittin mi? Sen başka hoca hiç dinledin mi? Ne alakası var şimdi bununla? Ortada bir haksızlık var. Sana bunu söylemiş birisi. Söylemez olaydı keşke. Senin gibi birine dert anlatması yanlış olmuş. Seni bir Müslüman gazeteci olarak görmüş, sana derdini söylemiş. Adama kabir sualleri sorar gibi, sen kitap okudun mu? Bakın, hocanızdan başka hoca dinler misin? Hangi kitaplar size tavsiye ediliyor? Hangi kitapları okudun? Ya ne alakası var? Ondan sonra, bak Kur'an geldiği dönemde müşrik, Hristiyan, Yahudi, ateşperest, bedevi gibi farklı kalpler birleştirirken bu cemaatler hem de Kur'an okuyan ve kendileri de Kur'an'a sözde hizmet ettiklerini söylerken neden bir olan kalpleri ayrıştırırlar? Cemaatler ayrıştırıyormuş. Yani ümmetmişiz, biz parçalanmışız meğer. Bilmiyorduk, öğrendik. Biz ümmet olmuşuz, cemaatler parçalamış. Allah'tan kork ya. Zaten ümmet paramparça olmuş. 1,5 milyar Müslüman, hepsi kendi kafasına göre. Böyle mi daha iyi? Yoksa hiç olmasa cemaatler olsalar mı daha iyi? Her biri tek başına olsa mı daha iyi? 1,5 milyar parça olsak mı daha iyi? Yoksa hiç olmasa yavaş yavaş toparlansalar cemaatlerde, hiç olmasa daha az parçalanmış olsak. Farz-ı misal 1000 parça olsak. 1,5 milyar parça olmaktan daha iyi değil mi? Ve bugün bir hizmet varsa gene cemaatler yapıyor hiç olmasa. Sen mi yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Bir cemaat sen hayatın boyunca yaptığını yarım günde hepsini yapıyor. Sen mi yapıyorsun Türkiye'deki hizmeti? Cemaatler bölüyormuş. Sanki ümmetmişiz de cemaatler bölmüş, parçalamış. Zaten parçalanmıştı. Cemaatler toparlamaya çalışıyor. Diyor ki, zaten diyor tam konuşamadık. Ona diyor her şeyi itiraf ettiremedim. Önemli olan diyor bu müntesibe, yani bu cemaate bağlı olan kimseye kendi gezindiği sarayın bataklık olduğunu hissettirebilmekti. Bataklıktaymışsınız yani sizler. Siz bataklık çamuru da yüzen kimselermişsiniz. Bu adama göre cemaatteki herkes bataklıkta. Ve devam ediyor. Cemaatler ne yapmışlar? Bakın. İslam'da teklik Allah'a aitken, uluhiyet Allah'ın ilah oluşu şu an cemaatlerce parsellenmiş durumda. Yani her bir cemaat bir ilahlık taslıyor. Allah'ın uluhiyetini parsellemişiz. Her cemaat bir ilah olmuş. Ama bunu gören müntesip yok diyor. Hayra vesile olayım derken asıl fitnenin kendileri olduğunu, dini parçaladıklarını, Müslümanları zaafa uğrattıklarını kabullenmek istemiyorlar. Yani Müslümanlar bölmüşler. Kafirler dünya savaşıyla bizi paramparça etmemişler, cemaatler bölmüşler. Tarih de bilmiyor yani. Zaten paramparça oldu, cemaatler şu 50-60 yıldır ortaya çıktı. Biz 100 sene evvel zaten parçalandık. Ümmet olmaktan çıktık. Belki sorgulasa, bakın peşinden gittiği alimin, cahil, mürşidin, müptezel, liderin, bir hilekar, hoca sandığının bir papaz olduğunu anlayacak. Yani hiç kimse anlamıyor. Tek bu süper zeka bu anlayabiliyor. Yani kimse, herkes geri zekalı. Kimsede akıl yok, kimse düşünme kabiliyeti yok kimsede. Bu anlıyor hiç tanımadığı halde. O cemaatte olanlar her gün beraber olmalarına rağmen anlayamıyorlar. Bu hiç tanışmadığı halde o hocaların sahtekar bilmem ne papaz olduğunu anlayabiliyor. Sen bu kadar zekiysen seni kaçırmaması lazım devletin ya. Sen mutlaka ya başbakan olmalısın ya bir şey olmalısın ya. Senin kadar süper zeka bulunmaz. Bir arkadaşımız kendisini aradı. Dedi ki sen böyle yazıyorsun. Bu senin gazetene de zarar veriyor. Müslümanlara da zarar veriyor ve dediklerin de doğru değil. Ya demiş, niye bu kadar büyüttünüz ki, niye bu kadar önemsediniz ki? Zaten gazete de gazete mi ki? Hapsi 10 bin basıyor zaten. 10 bin basan bir gazete, 10 bin, 15 bin falan civarında baskı yapan, kendi yazı yazdığı gazetesine bile saygısı yok. Bırak cemaatlere, hocalara saygıyı, kendi yazı yazdığı gazeteye bile saygısız. Madem 10 bin basıyormuş bu gazete, niye orada yazı yazıyorsun? Gazetenin sahipleri, sen benim gazetemi küçük mü görüyorsun demeli, gereken cezasını vermeli. Telefonda böyle söylüyor arkadaşa, inkar etsin. İnkar etsin. Böyle dedi mi demedi mi? Ya ne bu kadar önemsiyorsun? Zaten kimsenin okuduğu yok ki. Zaten 10 bin basan bir gazete altı üstü. Madem öyle, niye orada yazı yazıyorsun? Ne gazetesine saygısı var, ne cemaatlere saygısı var. Ve cemaatler güya Allah'ın uluhiyet sıfatını parsellemişler. Her bir cemaat bir ilahmış, ilahlık taslıyormuş. Ve arkadaşımızla konuşurken o Tevbe suresinin 31. ayetini söylüyor. O Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp alimlerini, rahiplerini, Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Ayetini söylüyor. Yani siz de öyle yapıyorsunuz. Hocalarınızı Rab ediniyorsunuz. Bilmiyorsun. Bari sus. Belli olmasın. O ayet ne için geldi? Aç tefsirlere bir bak hele. Ayetin manası nedir? Alimleri Rableştirmek nasıl olur? Nasıl olur? Bu olay daha evvel birkaç defa anlattım. Mekke'nin fethi sırasında Adi bin Hatem adında birisi, bir Hristiyan kaçıyor esir olmamak için. Kaçıyor ve sonra kız kardeşi esir alınmış. Kız kardeşi Müslümanların arasında kalmış bir müddet. Sonra Peygamberimiz serbestsin demiş kadına. Kadın gitmiş erkek kardeşi Adi bin Hatem'in yanına. Demiş ki gel Müslüman ol. Ben Müslümanları tanıdım, bize anlatıldığı gibi değil. Ondan sonra o da kalkmış gelmiş. Peygamberimiz hala Mekke'de. Bir konuşma yaparken böyle insanlara Tevbe suresinin 31. ayetini okurken içeriye girmiş. Bu ayeti onlar yani Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ı bırakıp rahiplerini, alimlerini, Meryem oğlu İsa'yı Allah'tan başka Rab edindiler. Halbuki onlar da bir olan Allah'a ibadetle emrolunmuşlardı. Bu ayet okurken içeriye giriyor, itiraz ediyor. Diyor ki, ya Muhammed biz diyor alimlerimize, rahiplerimize, liderlerimize kulluk yapmıyorduk, ibadet etmiyorduk, onları Rab edinmemiştik, onlara secde, rükû yapmıyorduk. Neden Kur'an böyle söylüyor? Peygamberimiz buyuruyor ki, o din adamlarınız ya da reisleriniz size Allah'ın helallerini haram etmediler mi? Haramları da helal etmediler mi? Hükümleri değiştirmediler mi? Siz de onların helal dediğine helal, haram dediğine haram demediniz mi? Onların dediklerini kabul etmediniz mi? Evet diyor. Efendimiz buyuruyor ki işte bu itaatiniz onlara ibadetin ta kendisidir. Yani rükû etmeniz, secde etmeniz gerekmez. Onlar Allah'ın hükümlerini değiştiriyorlarsa, değiştirdikleri zaman siz de onlara itaat ettiyseniz onları ilah edinmişsiniz, Rab edinmişsiniz demektir. Allah'ın hükmünü bırakıyorsunuz, onlara uyuyorsunuz. Ha, Peygamberimiz bizzat kendisi böyle tefsir ediyor ayeti. Bu tefsir Peygamberimize ait. Ve buna göre, şimdi söylesin bakalım, bu adam söylesin bakalım, hangi cemaat Allah'ın helalini haram etmiş, haramını helal etmiş? Böyle bir şey varsa, bir cemaat ya da hocalar Allah'ın hükümlerini değiştiriyorsa, o cemaattekiler de ona itaat ediyor, hükmü, Kur'an hükmünü bırakıyor, Kur'an'ın, Peygamberimizin koyduğu hükmü bırakıyor, haramı hocaları helal diyor diye onlar da helal diyorlarsa haklısın tamam. O zaman demek ki bunlar o hocayı Rab edinmişler. O cemaattekiler de hocanın kulu durumuna gelmişler. Tamam diyelim var mı böyle bir cemaat? Allah'ın helalini haram eden, haramını da helal eden. Varsa onlara söyle. Sen bütün cemaatlere söyleyemezsin. Cemaatler diyor bakın cemaatler hepsinin içine katıyor. Kendisine itiraz edilince ya sonra bir şu yazıyı yazdı. Demiş ben bir yazı yazayım biraz da böyle gönlünüzü alacak bir yazı yazayım. Bakın gönül alana bakın. Ben diyor kastım sadece Furkan Vakfı değildi. Yani hepsiydi. Özürü de bu. Sonra bu haliyle diyor en son yazının sonunda ümmet nasıl oluşacak? Bakın burada cemaatlerin yaptığı bazı hizmetler de var diyor. Onlar da söylüyor. Bir takım hizmetler de yapmışlardır diyor. Ondan sonra da yine cemaatlere ver yansın diyor. Bu haliyle ümmet nasıl meydana gelecek diyor. Senin gibi konuşarak mı? Gazetede bir yazı yazarak mı ümmet meydana gelecek? Ümmet cemaatlerin gece gündüz yaptığı faaliyetlerle meydana gelecek. Ümmet senin gibi bir gazetede yazı yazanlar da meydana gelmeyecek. Ve üstelik ümmeti parçalayan sensin. Sen bu yazıyla, bu kafayla sen herkesle kavga edersin. Sen bütün cemaatler içine katıyorsun. Bütün hizmet yapmış bugüne kadar bütün hocalar, bütün Müslümanlar. Hepsine sen bu ağır lafları söylüyorsun. Bunlar ilahlaşmışlar diyorsun. İlahlığı parsellemişler diyorsun. Biz ömrümüz şirkle, mücadeleyle geçti. Senin gibiler rejime bir laf söyleyemezler. Erkek adamsan rejime laf söyle. Bunlar rejime laf söylemez. Bunlar hocalara söyler, bunlar hadislere söyler, bunlar mezhep imamlarına söyler, cemaatlere söyler. Nasılsa cemaatlerin sahibi yok. İmam Bukhari'nin, hadislerin, şeylerin, muhaddislerin sahibi yok, müfessirlerin sahibi yok. İmam-ı Azamların, mezheplerin sahibi yok. Bunlar rahat rahat saldırıyorlar mezheplere, hadislere, cemaatlere. Onların aslında sahibi yok. Sistem, sistemin sahibi var. Hapse atarlar. Sen hocasın öyle mi? O zaman çık da de ki hadi Allah'ın dünyasının Allah'ın dediği olmalıdır. Hadi. Hadi Müslümanların topraklarında Allah'ın dediği olmalıdır. Hadi. Müslümanların topraklarında haram olamazdı. İçki fabrikası, kumar, zina evleri olamazdı. Hadi söyle. Faizli bankalar olamazdı. Sen bugüne kadar bizimle ilgili yazdığın şu ağır yazı gibi bir yazıyı sen ne zaman kafirlerle ilgili yazdın? Bakın ondan sonra bir yazı daha yazmış. Üçüncü yazı. Bakın bu daha zehir zemberek. Bir küfür etmediği kalmış yani. Bakın. Benim adım zikrediyor. Diyor ki Kuytul diyor bana. Kuytul bilmeli ki kamera karşısına geçmiş, dini konular dışında siyasetten ekonomiye varıncaya kadar her konuda ahkam kesmeye başlayan bir kimse nokta nokta devam ediyor. Ben dini konuları konuşmuyormuşum, ben İslam'ı anlatmıyormuşum, ben siyasi konularda konuşuyormuşum. Ben çocukluğumdan beri tefsir dersi yapıyorum. Size de biraz evvel 1,5 saat tefsir dersi anlattım. Ve bu benim ömrüm böyle geçti. Benim bütün konuşmalarım ayet doludur, hadis doludur. Bana siyasi konularla ilgili de soru sorarlar. Fıkhi sorular da soruyorlar. Ben görüşümü söylüyorum. Ama ben Kur'an'ı anlatıyorum, ben hadisi anlatıyorum. Sonra da sorular kısmında millet bilmediğini soruyor. Kimisi fıkıhtan soruyor, kimi hadisten soruyor, kimi siyasetten soruyor. Ama ben asıl olarak Kur'an'ın mesajını anlatıyorum. Ve hoca dediğin sadece namazı, abdesti anlatan adam mıdır? Hoca dediğin evvela Kur'an'ın mesajını anlatır. Ondan sonra elbette hocanın da İslam'ın da siyasi konularla ilgili bir görüşü olmalı değil mi? Hoca dediğin namaz, abdest bilen adam mıdır sadece? Sen hocayı böyle mi anlıyorsun? Hocanın siyasi konularda memleketin gidişatıyla ilgili bir görüşü olmamalı mı? Olmamalı mı? Hoca siyasi konularda konuşmamalı mı? Bu yalnız parti başkanlarının işi midir? Lafa gelse Müslümanlar devlet idare etmeli diyorsun. Ondan sonra da hocalar bu konulara karışmasın mı diyorsun? Güya ben dini konular dışında bakın. Dini konular konuşmuyormuşum. Dini konular dışında siyasetten ekonomiye kadar her şeyi konuşuyormuşum. Şimdi beni tanıyan herkes bunun yalan olduğunu anlar. Bakın. Konferans yasakları karşısında bir an dünyayı başlarına yıkılmış zannedip, yok biz öyle bir şey zannetmiyoruz. Dünya başımıza yıkılmış gibi zannediyormuşuz. Ben ne dedim hatırlıyor musunuz? Biz salonlarda yetişmedik. Biz evlerde, öğrenci evlerinde, esnaf evlerinde küçücük odalarda yetiştik. Ben 5 kişiye ders yapardım. 10 kişi oldu mu sevinirdim. Biz salonlarda büyük kitlelere konuşarak yetişmedik. Belki bizim talebelerimiz öyle yetişiyorlar. Kalabalıkları göre göre yetişiyorlar. Biz öyle yetişmedik. Biz ufak evlerde 3 metre 3 metre odalarda ders yaptık biz yıllarca. Sanki dünya başımıza yıkılmış zannediyormuşuz. Hayır, haksızlığın karşısında susmuyoruz. Hadise bu. Yoksa salonlar olmasa da dava devam eder. Ben öldürsen de yine dava devam eder. Sanki böyle zannedip karşıdakinin kendisiyle aynı doğrultuda yaptığı hizmetler, yani partiyi kastediyor, AKP'yi kastediyor, görmeyerek kabilce bir tavırla, ya ben kabilmişim, Adem'in iki oğlundan katil olan var ya, kabilce bir ben kabillik yapıyormuşum, ben Habil'i öldürüyormuşum, yani Tayyip Erdoğan'ı öldürüyormuşum, kabilce bir tavırla Habillere saldırmayı ve yok etmeyi kendilerine göre biliyorlar. Ben bugüne kadar o sen Habil dediğine saldırmayı kendime görebildiysem Allah belamı versin. Eğer öyle bilmediysem Allah senin belanı versin mi? Ben amin diyorum, sen de amin diyor musun? Ben hiçbir zaman bir Müslümana saldırmayı görevim olarak bilmedim. Hiçbir zaman da Müslümanlara saldırmadım. Sadece benim AKP ile ilgili söylediğim nedir? Irak politikası yanlış yaptınız. 1,5 milyon insan ölümüne sebep oldunuz. Buna ortak oldunuz. Ben bunu söyledim. Suriye'de yanlış yaptınız. Suriye halkının sokağa dökülmesini sağladınız. Yanlış yaptınız. Bunları söylerken de dedim ki kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. İyi niyetli olduklarına da inanıyorum. Ama siyaseten bu bir yanlıştır. Bir sürü insan ölümüne sebep oldunuz. Feraset lazım, basiret lazım. Yanlış yapmayın. Hesapsız kitapsız insanları sokağa dökmeyin. Suriye'de lider yok, cemaat yok, faaliyet yok, kitap yok. Suriye böyle bir memleket. Böyle bir memlekette birdenbire sokağa dökmek, zalim bir yönetime karşı insanları silahlandırmak bu ciddi bir tehlikedir. Bunun sonu yoktur. Bu bir maceradır. Bu yanlıştır dedim. Doğru çıkmadım mı? Haklı çıkmadım mı? Irak meselesinde de Suriye meselesinde de. Benim dediğim bu. Yoksa ben saldırmayı falan öyle bir görev olarak görmüyorum. Ben İslam düşmanları, bu kadar İslam düşmanı varken ben Müslümana mı saldıracağım? Benim üçüncü olarak tenkit ettiğim husus laikliği tavsiye etmesidir. Gidip de Mısır'da, Tunus'ta, orada burada laikliği tavsiye ederse ben tabii tenkit ederim. Ettim de ederim de. O da tavsiye etmeseydi. Sen ona laikliği neden tavsiye ettin diyeceğine, sen bana mı bunları söylüyorsun? Irak politikası yanlıştı. Şimdi olsa Tayyip Erdoğan Irak politikasını böyle yapmaz. 12 sene evvel dünya siyasetini şimdiki kadar bilemiyordu. Amerika ile birlikte olmayı doğru zannetti, yanlış yaptı. 12 sene sonra meseleyi daha iyi anlıyor şu anda. Şu anda olsa Irak saldırısı Türkiye, Amerika'ya bu kadar yardım etmez. Bak Amerika Türkiye'nin Suriye'ye girmesini istedi. Türkiye'nin aklı başına geldi bakın ve girmedi. Meseleyi anlamaya başladı. Bu bir tuzak. Ben bunu yıllar evvel gördüysem, söylediysem hata mı ettim? Ben saldırmak için söylemedim. 1,5 milyon insan ölecek. Ben görüyordum Amerika girdiği yerde milyon öldürür. Bunlar budur, bunlar zalimdir, bunlar Saddam için girmiyor oraya. Bunlar Irak'ı bitirecekler. Halen Irak perişan halde. Halen. Haksız mı çıktım? Ben bunu söyledim. Yoksa düşmanlık yapmak için söylemedim. Müslüman kanı akmasın. Kafire yardım etmeyelim. Amerikan derdi Saddam Maddam değil. Ben bunu söyledim. 12 sene evvelki konuşmalara bakabilirsiniz. Sanki yani düşünebiliyor musun? Ben hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'ı da etrafındakileri de ben Kabil gibi görmedim. Hiçbir zaman böyle görmedim. Böyle bir gün ağzına böyle bir laf çıkmış değil. Ama adam bana Kabil diyor. Allah'tan kork. Ben bu dört bakanla ilgili soruşturma komisyonuna gerek yok. Mahkeme var zaten. Soruşturma komisyonu niye? Dedim. Diyor ki onunla ilgili. Mahkeme varken soruşturma komisyonları da ne oluyor sözleri karşısında? Asıl olmaması gereken Anayasa Mahkemesi'ni yüceltmesi tam bir cambazlık örneği. Bana cambaz diyor. Ben sana Allah'a havale ediyorum. Ben sana Allah'a havale ediyorum. Ben Anayasa Mahkemesi'ni yüceltmişim. Sen bugüne kadar bir kez bu rejime bir laf söyleyecek cesareti gösterebildin mi? Hiç zannetmiyorum ama ben bu rejime karşı yıllardan beri söyleyeceğim lafı söylüyorum. Ben hiçbir zaman Anayasa Mahkemesi'ni de temize çıkartmamışım. Anayasa Mahkemesi'ne de güvenmemişim. Ama ben olarak konuşuyorum. O ise Cumhurbaşkanı. O makamda oturuyorsa güvenecek. Sen devletin başındasın. O zaman sen bana nasıl diyebilirsin mahkemelere güven? Sen kendin en üst mahkemeye bile güvenmiyorsan. Ben sana göre konuşuyorum. Parti bu değil mi? Parti dediğin devletin kanunlar içerisinde hareket etmez mi? Madem ki parti olmaya karar verdin, madem ki bu yola girdin, o zaman bu işin yolu da Anayasa Mahkemesi ise oraya güvenmek zorundasın. Benim dediğim bu. Yoksa Anayasa Mahkemesi'ni yücelttiğim falan yok. Güvendiğim de yok. Anayasa Mahkemesi hangi anayasaya göre karar veriyor ki zaten? Ben nasıl onlara güvenebilirim ki? Bu anayasa İslam'ın anayasası mı ki? Ben Anayasa Mahkemesi'ni yücelteyim. Ben Anayasa Mahkemesi'ni yüceltmedim. O lafın manası o değil. Kendi mantalitesi içerisinde ben söylüyorum. Yani senin mantığına göre. Sen siyasi bir parti değil misin? Partisin. Sana göre Anayasa Mahkemesi güvenilmesi gereken bir mahkeme değil mi? Ben sana göre konuşuyorum. Ve sen bana de ki Anayasa Mahkemesi'ni yüceltmeyi boş ver bu yalanları. Ben kimseyi yüceltmiş falan değilim. Sen bana de ki Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyor diyor. Tamam güvenmiyor. Sen bana şunu söyle. Hakikaten bu bakanların hırsızlık yapmadığına inanıyor musunuz siz? Kim inanıyor bu toplumda? Kendilerinin 50 tane milletvekili aleyhlerinde oy kullandı. Bakanların Yüce Divan'a gitmesi için oy kullandılar. Ve eğer bu bakanlar hakikaten hırsızlık yapmadıysa, o zaman hükümet bunlar tekrar aday göstersin, milletvekili yapsın. Hadi yapsın. Sen bana demen gereken laf bu değil. Sen bana de ki bakanlar hırsız değil de, dürüst insanlar de. Dün haberlerde gördüm. Anayasa, AKP'nin anayasa hukukçusu Profesör Burhan Kuzu. Devamlı çıkar televizyonlar. Aynen şunu söylüyor. Kardeşim nasıl Yüce Divan'a gönderelim diyor ya. Birisi kankam diyor, birisi akraba diyor, biri bilmem ne diyor. Aynen böyle konuşuyor. Seyretmişsinizdir haberlerde. Yani nasıl diyor yani böyle bir şey olamaz ki diyor. Nasıl gönderelim diyor Yüce Divan'a. Birisi en yakın arkadaşım diyor. Bir öbürü birinin akrabası diyor. Öbürü bilmem birinin nesi diyor. Ya sen hukukçusun. Hukukta var mı kankam, arkadaşım, dostum, akrabam var mı böyle bir şey? Peygamberimiz ne buyurmuş? Kızım Fatıma olsa elini keserim diyor hırsızlık yaparsa. Hukuk bu değil mi? Yani aslında Burhan Kuzu bence durumu ortaya koymak için söyledin. Yani ne yapalım durum bu anlayın artık demek istedi. Yoksa bu doğrudur manasında söylediğini zannetmiyorum. Yani birisi arkadaşımız, birisi akrabamız, biri nasıl verelim canım? Yani biz haklıyız. Manasında söylediğini zannetmiyorum. Demek istediği sanıyorum yani var böyle bir şey ama işte yani anlayın yani bunlar gitmez mahkemeye yani bu iş böyle. Şimdi sen de demen gerekir ki bunlar hırsız değildi. Hiçbirisi öyle bir şey demiyor. Anayasa Mahkemesi'ne güvenmiyoruz diyor. Ya hırsız değildi desene şuna diyemiyor bak. Kuytul'un seçim sistemi ve siyasi partilerle ilgili açıklamaları zaten akıllara zarar. Bugüne kadar Müslümanları siyasetin dışında tutup devlet kadrolarında yer almaması için uğraş veren Siyonist medya ağzıyla konuşması tam bir facia. Ben Siyonistler gibi konuşuyormuşum. Müslümanlar hiçbirisi yetkili olmasın diyormuşum. Sen benim dediğimi anlamaktan aciz mi bir insan mısın? Zekan mı buna müsait değil? Ben Müslümanlar taviz vermesin diyorum. Müslümanlar harama imza atmasın diyorum. Yoksa neden o makamları onlara bırakalım? Ben öyle bir şey mi dedim? Eğer sen o makama geliyorsan, harama imza atmıyorsan buyur gel. Bu sistemin içinde, sistem seni öğütmeyecekse, sen haramlara karşı koyabileceksen, harama imza atmayacaksan, buyur hangi makama geliyorsan gel. Ben Müslümanlar o makama gelmesin, o makamları gavurlara bırakalım mı dedim. Anlamıyor, ben söylediğimi de anlamıyor. Partilere, ben güya siyasi partilere yaptığı eleştirinin dayanağı ise siyasi partilerin peygamberi metoda aykırı olması. Evet, siyasi partilerin metodu peygamberi metoda aykırı. Aykırı değil mi yani? Hangi peygamber onlardan gibi gösterdi kendini o makamlara gelebilmek için? Hangi peygamber yalan söyledi? Hangi peygamber haramlara imza attı? Söyle bakayım bana bir tane peygamber. Bu söylediğim şeyin bakın cevap olarak alakasız şeyler söylüyor. Diyor ki o dönemde böyle bir uygulamanın olmayışıymış. Yani peygamberimiz böyle bir şey yapmamış. Ben ondan dolayı siyasi parti hareketini reddediyormuşum. Güya İslami duyarlılığa sahip partiler mevcut sistemin açıklarından faydalanarak iktidara geliyor ve rejime rağmen İslami uygulamalar yapmakla Kemalistlere karşı hile içinde bulunarak yalancı, hilekar, üçkağıtçı oluyorlarmış. Bir kere ben böyle bir kelime kullanmadım. Bu mantıkla harbin hile olduğunu söyleyen Hazreti Peygamber demek ki ümmetini yalancılığa, üçkağıtçılığa teşvik etmiş oluyor. Hiçbir ilmi seviyesi yok yani. Savaşta hile başka bir şey. Hareket metodunun hileye dayanması başka bir şey. Savaşta hile caiz. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki gerideki birliğe katılmak maksadıyla geri kaçanlar ya da savaş taktiği olarak geriye kaçıyor gibi yapıp birdenbire tekrar hücum edenler. Bunlar caizdir diyor. Bunun dışında geriye kaçanlar, savaştan kaçanlar günahkardırlar. Harp taktiği olarak Allah buna izin veriyor. Geriye gidiyor gibi yapıp tekrar hücum etmek. Bunlar harp hiledir kapsamında. Harp hiledir. O bildiğin kıtal, savaş, kılıçlı savaş, silahlı savaş hiledir. Ama hareket metodunda hile yoktur. Bana bir tane göster hangi peygamber İslami mücadeleyi verirken hilekarlık yapmış. O savaş. Orada kimse demez sen bizi aldattın. Geriye kaçıyor gibi yaptın sonra döndün bana vurdun. Kimse bunu demez savaşta. O bir hareket metodu değil. O bir savaş taktiği. Ama siz eğer onlardan gibi görünürseniz sonra da onları arkadan vurursanız ben sizdenim derseniz laikim kemalistim derseniz sonra da başka niyetler taşırsanız kalbinizde işte o zaman size yalan söyledin bizi aldattın derler. İkisi farklı şeyler. Savaşta hile caiz ancak o sıcak savaşta. Sıcak savaşta bu ise bir hareket metodu. Bununla ilgili bir mesele bu. Farklı konular bunlar birbirinden. Sapla samanı ayıralım birbirinden. Ve diyor ki benim adımı söyleyerek Alparslan Kuytu sağlam bir İslami eğitim almadığından olsa gerek bulduğu her şeyi tutarsızca peygamberi metoda indirgeyerek çoğunlukla subjektif değerlendirmeleri yapıyor. Peki gerçek böyle mi? Elbette değil. İslam'da iman ve ibadet taabbudidir, değişmez. Lakin muamelat, fıkıh, Müslümanların maslahatına uygun olarak duruma göre değişebilir. Bakın misaller veriyor. İlmini görün şimdi. Ne yüksek bir ilme sahip. İmanda, ibadette değişme olmazmış. Ama muamelatta değişme olurmuş. Bizim konumuz da muamelatmış herhalde. Halbuki bizim konumuz hareket metodu. Konumuz muamelat değil. Yani alışveriş falan filan gibi şeylere muamelat denir. Gündelik hayatla ilgili konular. Bizim konumuz böyle bir konu değil. O duruma göre, zamana, mekana göre değişir. Ama hareket metodu Kur'an'da bak bakayım Nuh Aleyhisselam'ın hareket metodu da aynıdır. Peygamberimizinki de aynıdır. Aralarında on binlerce yıl var. Kur'an peygamberleri ard arda bize anlatıyor. Sonra da hepsinin konuşmasının dobra dobur olduğunu, erkekçe konuştuklarını, hiçbirinin tevhidden başka bir şey söylemediğini, hiçbirinin yalan da söylemediğini ve kafir kavmiyle karşı karşıya geldiğini anlatıyor bize. Yani Kur'an-ı Kerim bunun değişmediğini, değişmez bir metot olduğunu anlatıyor. Sen bana bir misal verir misin? Hangi peygamber mesela yalan söylemiş? Hangi peygamber onlardan gibi görünmüş? Mesela hangi peygamber makamlara gelebilmek için onlardan gibi görünmüş? Sen bana onun misalini ver. Muamelat değil bizim konumuz. Hareket metodunu konuşuyoruz. Hareket metodu değişmemiştir. Bakın misallere bakın. Bununla ilgili sahabe hayatından birçok örnek saymak mümkün. Mesela Kur'an peygamberimiz hayattayken kitap haline getirilmemiş. Ebu Bekir Sıddık döneminde yapılan içtihatla kitap haline getirilmiş. Misale bakın yani. Şimdi bunun ne alakası var? Yani Peygamberimiz döneminde kitap haline getirilmemiş. Sonradan kitap haline getirildi. Bu nasıl ki sonradan yapıldı? Bu da hareket metodu da sonradan değişebilir. Yani peygamberler öyle yaptı ama biz böyle yapabiliriz yani. Şimdi ne alakası var bununla bu? Aynı konu mu yani? Bakın. Peygamberimiz dönemindeki evlenme boşanma hukuku Hazreti Ömer'in içtihadıyla değişti. Ne değişti? Değişen bir şey yok, anlamıyor. Ondan da anladığı yok. Hazreti Ömer 3 talakı 3 talak sayarız dedi. Bu sanıyor ki daha evvel 3 talak 1'di. Hazreti Ömer bunu 3'ü 3 saydı. Hazreti Ömer değiştirdi. Anlamıyorsun. İlmi kitaplara bak da öğren. Hazreti Ömer Allah Resulü'nün hükmünü değiştirmez. Sen ne konuştuğunu sanıyorsun? Allah Resulü döneminde 3 talak 1 talak sayılacak. Hazreti Ömer bunu 3 sayıyorum diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Hazreti Ömer'in dediği şey şu. Peygamberimiz döneminde bir olay oldu. Birisi geldi dedi ki ya Resulallah ben karımı boşadım 3 defa. Ben bilmiyordum 3 defa boşanınca tam bir boşanma oluyormuş. Ben 3 defa boşandım mı 1 defa boşanıyor. Öyle biliyordum. Efendimiz de öyle mi dedi? Evet dedi. O zaman tamam dedi Peygamberimiz. Ona inandı. Çünkü sahabe döneminde yalan yoktu. Efendimiz biliyor ki benim sahabem yalan söylemez. Ne demişse o. Ama Hazreti Ömer'in lafına gelince daha sonralar yalan başladı. Peygamberimiz de hemen sonra yalan başladı. Adam karısını resmen 3 talakla boşamış aslında. Ama gelip hakime, devlet başkanına veya da hakim mahkemeye diyor ki ben 3'ü 1 sanıyordum o yüzden öyle söylemiştim. Hazreti Ömer diyor ki ben 3'ü 3 sayarım bundan sonra. Çünkü artık yalancılık var, inanmıyorum diyor. Hazreti Ömer'in dediği bu. Yoksa Peygamberimizin hükmünü değiştirmez. İlmi meseleler anlamıyorsun tabii. Böyle siyasi konularda konuşuyorsun. Bakın bir hata daha. Peygamberimizce cuma namazının farzı hutbeden önce kılınırken yüksek ilminden istifade ediyoruz. Peygamberimizce cuma namazının farzı hutbeden önce kılınırken Emeviler döneminde hutbe sonrasına alındı. Cuma namazı hutbe sonrasına alınmış. Hutbeden sonra yani şimdi cuma namazını önce hutbeyi okuyor imam sonra cumayı kılıyoruz ya. Bu Emeviler döneminde başlamış. Aslında Peygamberimiz döneminde tersineymiş. Ve bu uygulama hala devam ediyor. Yani şu anda da hala önce hutbe sonra cuma namazı. Hani derler ya, bilmiyorsan sus bari. Bilmediğin belli olmasın. Bu dediği olay bayram namazı ile ilgili. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu gibi birbirine karıştırıyor meseleleri. Hiç ilmi bir kitap okumadığı besbelli yani. İlimden nasibini almamış. Ne diz çökmüş hayatında, ne ders almış, ne ders vermiş. Besbelli oluyor yani. Bu bayram namazı ile ilgili bir meseledir. Bayram namazı nın bayram namazının hutbesi bayram namazından sonradır. Emeviler döneminde bunu tersine aldı o zamanın hükümdarı. Önce hutbe, sonra namaz, cuma namazı gibi. Öyle yapmaya kalkıştı. Alimler itiraz ettiler. Resulullah'ın sünneti böyle değil dediler. Dedi ki ne yapayım, millet dinlemiyor bayram hutbesini şimdiki gibi. Şimdi öyle değil mi? Bayram namazı kılındı mı? Millet hutbeyi dinlemeye hemen çıkıp gitmeye başlamıyorlar mı? O zaman da böyle bir durum olmuş. O zaman hükümdarı kendince karar veriyor. Diyor ki biz bunu öne alalım. Millet önce hutbeyi dinlesin. Mecburen bayram namazı da kılınmadığı için mecburen dinlemiş olurlar. Ondan sonra namazı kılarız. Böylece herkes hutbeyi dinlemiş olsun. Alimler itiraz ediyor. Böyle olmaz diyorlar. Bu peygamberimizin sünnetine aykırı. Ve tekrar değiştirildi. Bak bugün şu an yaptığımız doğru. Şu an yaptığımız doğru. Bayramın hutbesi namazdan sonradır. Bu alime göre, bu yüksek ilim seviyesindeki bu alimimize göre bu cuma namazıyla ilgili bir olaymış. Cuma namazı o gün bugündür. Yanlış yapıyormuşuz yani. Nasıl ki diyor bu yanlışı yapıyoruz. Yani bu nasıl ki değişti? O zaman bu peygamberi metot da değişebilir. Cuma namazının hutbesi nasıl ki aslında sonraydı ama öne alındı. Nasıl ki bu yanlış uygulamayı hala devam ettiriyoruz İslam'ın menfaatleri için. Bunu da öyle devam ettirelim diyor. Yani peygamber metodu da bırakalım. Peygamber metotla bir kere bunun ne alakası var? Bu fıkhi bir meseledir. O ise bir hareket metoduyla ilgili bir meseledir. Yani sapla samanı karıştırmanın alemi yok. Ve bu mesele cuma namazıyla alakalı da değildir. Bu bayram namazıyla alakalı bir meseledir. Aç kitaplara bak. Eğer ben doğru söylüyorsam özür dileyecek misin? Eğer senin dediğin doğruysa ben senden özür dileyeceğim. Bu mesele bayram namazıyla alakalı. Aç bak. Sor hocalarına. İlahiyat okumuşsun. Git sor hocalarına. Bakın Kuytul'un rüyasında bile göremeyeceği uygulamalar AK Parti 10 yılda hallediverdi. Ve Müslümanların birçok konudaki ızdırabına son verdi. Söyleyin bana AK Parti döneminde hangi haram kaldırıldı demişim ben. Evet dedim. Söyleyin bana AK Parti döneminde hangi haram kaldırıldı insafsızlığın yaparken ben yapıyormuşum. Başörtüsünün tüm okul ve devlet kadrolarında serbest bırakıldığını, şunlar şunlar şunlar görmüyor diyor. Ben haramlar kaldırılmadı dedim. Başörtüsü haram mı? Başörtüsü farz. Farzın terki, başörtüsünün engel olunması haramdır ama başörtüsü haramlar kapsamına alınmaz. Başörtüsünün terki haramdır. Haramlar dendiği zaman içki, kumar, zina gibi yapıldığı zaman haram olan şeyler kastedilir. İlahiyat mezunu. Haram muharramat dendiği zaman Arapçada fıkıh kitaplarında muharramat dendiği zaman namazın terki o da haramdır ama o kastedilmez. Başörtüsünün terki haramdır ama o kastedilmez. Haram dendiği zaman bunlar anlaşılmaz. Haram dendiği zaman terk edilmesiyle haram olan namazın terki, başörtüsünün terki gibi terk edilmesiyle haram olan şey anlaşılmaz. Yapılmasıyla haram olan şey anlaşılır. Muharremat budur. Yapıldığı zaman haram olan. Yoksa mesela zekatın verilmemesi de haramdır. Ama hiçbir zaman kitaplarda böyle anlatılmaz. Haram, ben haram kaldırıldı mı dedim. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi, faiz gibi. Ben bunu söyledim. Ve ben başörtüsüyle ilgili zaten hatırlarsınız, ben zaten tebrik ettim. Hatırlamıyor musunuz? Ben demedim mi? Biz yanlışları tenkit ediyoruz. Tenkit ettiğimiz gibi takdir de etmeyi bilmeliyiz. Başörtüsünü hallettiği için tebrik ediyorum hükümeti. Dedim mi, demedim mi? Ebehey vicdansız. Sen ya benim konuşmalarımı bilmeden, beni tanımadan konuşuyorsun, ya sen kasıtlı saldırmak için bahane arıyorsun. Haydi öbürleri saldırıyor. Sen de mi onlar gibi oldun? Kabil Habil diyor. Ya sen, kabillik yapan sensin ya. Sen bana bunu böyle, ben böyle mi dedim? Ben hükümetin başörtüsü meselesini halletmesinden dolayı tebrik ettim. Yani hükümet şöyle şöyle şöyler yaptı diyor. Bakın bunları anlatıyor. Camiler olmuş, bilmem ne olmuş. Bakın sanki ben bunları inkar etmişim. Ben haramları kaldırdığımı demişim. Ve ben biliyorum haramları kaldıramaz. Ben haramlar hepsini kaldırsın da demiyorum zaten. Yani buna gücü yetmez, ben bunu biliyorum. Benim kastettiğim şey yani parti yoluyla bir yere kadar yapabiliyor, haramları kaldıramıyor demek istedim. Parti yoluyla bir yere kadar yapabilirsin. Bunu anlamıyor. Ben sanki demişim bütün haramları hemen kaldır. Zaten buna gücü yetmeyeceğini ben bilmiyor muyum? Ve ben haramlar demişim. Sen tutmuşsun, yaptığı hizmetleri anlatıyorsun bana. Diyor ki bakınız. Tüm cemaatlerin bu dönemde soruşturmadan kurtulduğunu, İmam Hatip okullarının sayısının arttırıldığını, ya ben bunları inkar mı ettim? Üniversiteler varıncaya kadar camiler yapıldığını, ecdat yadigarı çürümeye terk edilmiş camiler, han, hamamlar, külliyelerin yurt dışına varana kadar restore edildiğini. Bana bunları anlatıyor. Ben haramları kaldırdığımı diyorum, bana bunları anlatıyor. Bütün diyor bunlar olduğuna göre demek ki diyor bu hoca art niyette olsa gerek. Bu böyle hizmetler yapıldığı halde bu hizmetler inkar eden varsa o zaman böyle konuş. Ama sen cemaatlerin hizmetini inkar eden bir adamsın. Ben hükümetin yaptığı doğru şeyleri inkar etmiyorum. Bizim konuştuğumuz şey Irak politikasıdır, Suriye politikasıdır, laikliği tavsiye etmesidir. Meselemiz bu da değil. Bize salonlar vermiyor, tenkit edenlere hükümet salon malon vermiyor. CHP'ye veriyor, MHP'ye veriyor, HDP'ye veriyor korkusundan. Onlar çünkü dünyayı başlarına yıkarlar. Onlara veriyor, bize vermiyor. Ben bunu konuştum. Mesele bu. Sen bir kelime de hükümete niye söylemiyorsun ya? Bana bir küfretmediğin kalmış. Bir kelime de hükümete söylesene. Neden bunlara salonlar vermiyorsunuz? Bu adamlar ne yaptı? Bunlar Kur'an'ı mesajı veriyorlar. Tevhidi anlatıyorlar. Bunlar, yani siz zaten Müslümanların önünü açmak için gelmediniz mi? Zaten yani bu şekilde oy istemediniz mi Müslümanlardan? Şimdi bunlara neden salonlar vermiyorsunuz? Bunu söylesene. Sen bu lafı niye söylemiyorsun? Bu kadar konuşuyorsun. AK Parti'nin sözcüsü olmuşsun. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı bile senin gibi konuşmadı ya. Profesör Yasin Aktay bu yapılan yanlış dedi. Bunda bir hata var dedi. Ben elimden gelen yapacağım dedi. Spor Bakanlığı'nı kendisi aradı ama gücü yetmedi adamcağızın ya. AK Parti'nin genel başkan yardımcısı senin gibi bize saldırmadı ya. Haklısınız dedi. Bunda bir yanlışlık var dedi ya. Kuytul paralel cemaat ağzıyla. Bakın. Ben paralel cemaatin ağzıyla konuşuyormuşum. Senin o başbakanın da, cumhurbaşkanın da paralelcilerle beraber miydi, değil miydi şimdiye kadar? Ben 30 senedir o paralel dediğin cemaati ben tenkit ediyordum. Haramları helalleştirdikleri için Türkçe olimpiyatları, dinler arası diyalog, bilmem ne. Ben bu meselelerde o cemaati tenkit ediyordum İsrail'e. İsrail'e olan bakışlarından dolayı, onların aleyhinde bir kelime konuşmamalarından ötürü Mavi Marmara olayındaki şehitlerimize bile sahip çıkmamalarından ötürü, İsrail'in aleyhinde bir kelime konuşmadıkları için sen ve senin gibiler onları alkışlarken, onları göklere çıkarırken ve senin başbakanın, cumhurbaşkanın da gidip onları alkışlarken ben onları tenkit ediyordum. Yaptıkları da haramdır diyordum. O zaman bütün Türkiye onları seviyordu. Fethullah Hoca da Türkiye'nin en sevilen hocasıydı. Öyle miydi, değil miydi? Ve ben o zaman demedim mi? Biliyorum elinizde emniyet var. Biliyorum elinizde yargı var. İstediğinizi yapın, Allah'ın haramlarını helalleştiremezsiniz. Dedim mi, demedim mi? Size karşı mücadele ederim. Dedim mi, demedim mi? Elinizde emniyet müdürleri var, biliyorum. Elinizde komiseriniz var, biliyorum. Alıp götürebilirsiniz, hakimleriniz de var. En ağır cezayı da verirsiniz, biliyorum. Ama dedim, size karşı mücadeleden de kaçmayacağım dedim. Gelmiş bana paralel ağzıyla konuşuyor diyor. Allah'tan kork ya. Paralel ağzıyla ben hiçbir zaman konuşmadım. Ben onların 17 Aralık operasyonu da darbe olarak isimlendirdim. Evet dedim, bu bir darbedir. Evet, o bakanlar hırsızlık yapmış olabilir, bilemem. Ama yaptıysa da bu iş böyle olmamalıydı. Böyle darbe yapar gibi dördünü birden, bunları sen daha evvelden hazırlamışsın dosyalarını. Neden adam gibi teker teker yapmadın? Dördünü birden darbe yapmaya kalkışıyorsun sen resmen. Sen hedefin ne hırsızlık ne bir şey. Sen resmen hükümeti devirmeye kafaya koymuşsun. Sen yaptığın bu. Dedim mi, demedim mi? O zamanki konuşmaları açın bakın. Bu yapılan darbedir. Dedim mi, demedim mi? Şimdi bunların hepsini inkar ediyor. Paralel ağzıyla konuşuyormuşum ben. Paralel cemaat ağzıyla AK Parti'nin cemaat düşmanlığı yaptığı fitnesine çanak tutarken, AK Parti'nin cemaat düşmanlığı bütün cemaatlere düşmanlık yapıyor demedim. Kendisini desteklemeyenlere salon bile vermiyor dedim ben. Veriyor mu? Vermiyor işte. Bilmez mi ki diyor, bana söylüyor. Yani bilmiyor mu ki devlet kadrolarını İslam aleyhtarları mı yoksa kendisi gibi cemaat müntesipleri mi alınmaktadır? Cemaat müntesiplerinde alınanlar olabilir ama onlar hep AKP'ci ise onları getiriyorlar. AKP'ci olmayan kimseyi getirmiyorlar. Bu bir. İkincisi, eski kadrolar tekrar istihbaratta tekrar iş başına getirildi. Bunu yalnız ben söylemiyorum. Ben bunu dedim 21 Kasım'da. 10 Kasım'da açıklama yaptım bizim bu konferans salonlarımızın engellenmesiyle ilgili. 10 Kasım, 14 Kasım, 21 Kasım. 3 açıklama yaptım. Benden 4 gün sonra 25 Kasım, yanlış hatırlamıyorsam, Şamil Tayyar, Antep milletvekili, gazeteci ve AKP'li. Aynısını o da söylemiş Beyaz TV'de. Televizyona konuşurken biz devlet idare etmeyi bilmiyoruz. Bütün her tarafa o paralel dediğimiz cemaati yerleştirdik, hata ettik. Şimdi de onları saf dışı ediyoruz. Eski kadroları, yine solcu kadroları getiriyoruz. Gene yanlış yapıyoruz diyor. AKP milletvekili. Sanki beni dinlemiş, sanki benim sözlerim aynen tekrar ediyor. O da mı paralel ağzıyla konuşuyor? Yanlışları söyleyen herkes paralelci mi oluyor? Siz paralelcilerle beraberken biz paralelcilerle karşı karşıyaydık zaten. Erdoğan güya Erdoğan her gün paralel diyormuş da parantez içerisinde hani çocuğuz ya biz de ben ve ben de dahil millet cemaatlere düşman oluyor mu? Cemaatler olmasın, cemaatler olmasın diyormuşuz diye alay ediyor. Yani ben demiştim ki bir cumhurbaşkanı günde 20 defa paralel paralel paralel derse, yurt dışına bile gidip paralel paralel derse İslam düşmanları, cemaat düşmanları fırsat bulurlar dedim. Cemaatlere saldırmak için fırsat bulurlar. Ve ferdiyetçi kafalar bunun gibi, ferdiyetçi kafalar, cemaat karşıtları da ellerine koz geçer. Ve cemaatlerin aleyhinde konuşurlar. Diyor ki sanki ben çocuğum diyor. Biz de çocuğuz sanki diyor. Ya Cumhurbaşkanı böyle deyince biz de hemen cemaatlere karşı olacakmışız. Peki olmamış mısın söyle bakayım. Olmadın mı? Senin bu yazın ne bu yazın? Ha, ne diyor burada? Cemaatler sadece parçalıyor. Olmuş musun olmamış mısın? Ha? Olmuş musun olmamış mısın? Demek çocuksun o zaman. Sen diyorsun bak biz çocuk muyuz diyorsun. Cumhurbaşkanı böyle deyince biz de hemen cemaatlere düşman mı olacağız? Biz çocuk muyuz diyorsun. E olduğuna göre herhalde çocuksun o zaman. Bakın hemen altında Allah şaşırtıyor. Allah şaşırtıyor. Hemen altında bakın ne diyor. Kuytul ve benzeri cemaatlerin artık küreselleşen dünyada yerlerinin olmadığını ve farklı enstrümanlarla inananların karşısına geçmedikleri sürece İslam birliğine engel olduklarını bilmeleri gerekir. Bak işte bal gibi İslam cemaat düşmanı olmuşsun bak. Bütün cemaatler hepsini içine alıyorsun benzeri cemaatler diyerek burada zaten hepsini cemaatler diyerek şu yazıda da yalnızca kastım Furkan Vakfı değil tamamı diyorsun. Bak gördün mü? Sen busun işte. Demek ki Cumhurbaşkanı'nın her gün paralel demesi bak seni etkilemiş. İşte bu en büyük delili sensin. Senin yazıların Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmalarının olumsuz etki meydana getirdiğini gösteriyor. İspat ediyor. İşte bak senin gibiler cemaatler parçalıyor diyorsun bak. Halbuki bu ülkede eğer AK Parti güçlendiyse bir yere geldiyse gene cemaatlerin sayesinde oldu. Ben bu kişiyi Allah'a havale ediyorum. Gazete Müslümanların gazetesidir. Ama böyle insanlar Müslümanları birbirine düşürmekten başka bir şeye yaramaz. O camiayla bu camiayı karşı karşıya getirir böyle adamlar. Bu adamlar böyle yazılar yazamamalı. Gazetenin sahipleri buna müsaade etmemeli. Bu adam kendi gazetesine bile saygısı yok. Zaten 10 bin 15 bin basan bir gazete kim okuyor ki zaten? Niye bu kadar mesele ettiniz ki? Diyen bir adam. Sen o gazeteyi çıkaranlar kadar hayatına hizmet yaptın mı hiç? Ha? Bir gazete çıkarmak kolay mı sanıyorsun sen? Sen bu gazeteyi çıkaranlar kadar ömründe hizmet yaptın mı? Senin kendi çıkardığın yazı yazdığın gazeteye saygın yok ya. Ben kendisini Allah'a havale ediyorum. Ve gazete bana yapılan o saldırıdan ötürü röportaj yapmak istedi. Röportaj yapacak olan kişi de bugünlerde herhalde buraya gelmiş, Adana'ya gelmiş. Röportaj yapmak istiyor. Şimdi kıymetli kardeşim, ben sizi severim. Sayarım ama sizin bu adamınız ne bizi seviyor ne de sayıyor. Bu adam hatta röportaj yapmak isteyen kişiye o gazeteden o kişiye bir arkadaşımız demiş ki ya Milat gazetesi denince aklımıza bu adam geliyor artık. O da demiş ki ya kusura bakmayın işte böyle güllerin içinden bir tane de diken çıkıyor. Zakkum, diken neyse böyle adamlar da çıkıyor. Tamam da çıkar olabilir ama bu dördüncü yazısı yani bu adamın. Dört tane yazı yani. Hiç mi buna müdahale edilmeyecek? Bu şekilde bu kadar kalbimiz kırıkken röportaj yapmanın da bir gereği kalmadı artık yani. Evet, saldırılara karşı bizim yanımızda olmak istediyse gazete teşekkür ediyorum. Bizim sesimiz olmak istedilerse Allah razı olsun. Ama bu mesele halledilmedikten sonra, bu adamın bu konuşmaları, bu saygısızlıkları yanına kaldıktan sonra, yani röportaj yapmanın ne gereği var? O saldıranlar annesine, yani annenin diz kapağının üstüne bakma konusunda bana saldıranlar bunun kadar bana saldırmadı ya. Yani onlar bunun kadar saldırmadılar. Siz gelip benimle röportaj yapmak istiyorsunuz onlarla ilgili. Ama senin gazetende yazı yazan adam bana onlardan daha çok saldırıyor. Neyin röportajını yapacağız biz? Tüm kardeşlerimiz böylesi saygısızlıklara karşı medenice tepkilerini göstermelidirler. Kardeşliği bozmadan, başkalarının gibi ağzını bozmadan, herkes yanında olandan harcar. Medenice tepkiler gösterilmeli. Bu tür adamların cemaat düşmanlığı yapmasına izin verilmemeli. Bu adamlar resmen cemaat düşmanı ve fırsat buldular bunlar. Bu paralel denilen cemaatin sayesinde bunlara eline fırsat geçti. Bunlar saldırmak için devamlı konuşuyorlar. Buna bir dur denilmeli. Gazetede anlamalı ki bu adam gazeteye zarar veriyor. Biz buraya hiçbir gazeteyi sokmuyoruz. Bir iki gazete var buraya giren. Biri de o. Ve o bize böyle, tek bize de değil, bütün cemaatler, aslında bütün cemaatlerin tepki göstermesi lazım. Bu nedir yani? Bu kadar yıldır hizmet yapan, bu davanın çilesini çeken, sen daha dünyada yokken bu cemaatler vardı, hizmet yaptılar. Sen cemaatlerde bir yanlış görüyorsan onu düzelt, şöyle yapsak daha iyi olur de. Sen resmen bir küfretmediğin kalmış yani. Biz ilahlık taslıyormuşuz. Biz ilahlığı parsellemişiz. Meğer biz neler yapmışız haberimiz yok. Allah'a havale ediyorum ben kendisini. Gazetede kendine düşen görevi yapmalı.